Ayrım 10. Sayfa 122. İç çatışmalardan doğan atalet ve başa çıkma yolları. Bir kişi yaptığı işe inanmıyor, o işi yapmayı anlamsız veya ahlak dışı buluyor ama yine de mecburiyetleri nedeniyle yapıyorsa bu durum onda iç çatışma yaratacaktır. Bu tür iç çatışmaların en yaygın olanı değerlerle stratejiler arasındaki uyumsuzluktan dolayı yaşanan çatışmadır. Kendi iç barışı bozulan ve kendi kendisiyle kavga eden bir kişi tüm ilgisini ve enerjisini içindeki savaşa tahsis edecek, bu nedenle de herhangi bir şey yapmak istemeyecektir. Bu durum atalet yaratacaktır. Sattığı ürüne inanmayan ama ev kirası için onu satmaya devam eden bir pazarlamacının içine düştüğü atalet çeşidi budur. İç çatışma yaşayan insanlardan oluşan bir şirket de enerjisini ve kapasitesini kullanamayacaktır. Behçet Kemal Çağlar, İki Ses adlı şiirinde kendi iç çatışmasını şöyle anlatır. Dışarıdan herkes görmemiş ol savuş. İçimden bir ses konuş, konuş, konuş. Dışarıdan herkes böyle uslu yavaş. İçimden bir ses savaş, savaş, savaş. Dışarıdan herkes tıkırında işin. İçimden bir ses düşün, düşün, düşün. Dışarıdan herkes bugüne uy barın. İçimden bir ses yarın, yarın, yarın. İç çatışmalar kafamızın içinde iç konuşmalar şeklinde yaşanır. Hepimiz kafamızın içinde bazı konuları kendi kendimize tartışarak ne yapacağımıza ve ne yapamayacağımıza karar vermeye çalışırız. İşte bu iç konuşmalar çok uzayınca kişi değerler çatışması yaşıyor demektir. Bu durumda kişi kafa karışıklığından tıpkı beline bağlanmış dört farklı urganla dört farklı yönde çekilen insan gibi olduğu yerde kalır. Kendimizle konuşmamız çok önemlidir. Çünkü iç konuşmalarımız ne hissedeceğimizi, ne hissettiğimiz, ne yapacağımızı, ne yaptığımızsa hayatta ne olacağımızı belirler. Kendinizle konuşurken kurduğunuz cümleler sizi atalete sürükleyebilir, harekete de geçirebilir. Karşılaştığınız her kötü olaydan sonra kendi içinizden bu ülkede yaşanmaz diyorsanız, haklı dahi olsanız atalete düşmeniz kaçınılmazdır. Yapılan araştırmalar iç konuşmaların 3'te 2'sinin olumsuz ve sınırlayıcı olduğunu göstermiştir. İçinizden yaptığınız konuşmalarla ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları şöyle özetleyebilirim. 1. Olumsuz içten konuşmaları zihninizde tekrarlamayın. Zihninizde her tekrarlayışta kendinizi doldurursunuz. İçinizde defalarca tekrarladığınız bir düşünce beyniniz tarafından tartışılmaz inançlara dönüştürülebilmektedir. Kafanızın içinde defalarca ben tembelim derseniz bu sizi daha da tembel yapar. 2. Kendinize sürekli neyi yapamayacağınızı anlatmayı bırakın. Neyi nasıl yapabileceğinize kafa yorun. Kafanızı neyi kanıtlamaya zorlarsanız onu size kanıtlar. Başarısız biri olduğunuza ve hiçbir şey yapamayacağınıza ya da yapmak istemediğinize konsantre olursanız beyniniz bunları doğrulayan verileri aklınıza getirecektir. Kendinizin ana muhalefet partisi olmayı bırakın. Dış dünyada yeterince engelleyici bulunuyor. 3. Hem negatif, güçsüzleştirici, atalete düşürücü bir konuşma yapıyor, hem de bunu duygusal bir ses tonuyla yapıyorsanız, o sözlerden yoğun olarak etkilenmeniz kaçınılmazdır. Olumsuz iç konuşmalar yapmaya başladığınızda, gidip başka konularda başkalarıyla konuşun ya da radyo dinleyin. Dış konuşma yaparken aynı anda iç konuşma yapmanız zordur. 4. İç çatışmanın kaynağı psikolojik olabileceği gibi kültürel nedenlerle de olabilir. Doğulu mu, batılı mı, köylü mü, kentli mi olmak istediğine karar verememiş, ortaya karışık hayat yaşayan kişiler, iç kimliklerinin çatışmasının sonucunda da atalete düşebilirler. Kim olmak istediğinize, kimliğinize, kültürel tercihlerinize bir an önce karar verip, kendinizi boşlukta bırakıp, çelişkilerle hayat enerjinizi tüketmeyin. 5. Söylenmek yerine söylemeyi tercih edin. İnsanlarla açık iletişim kurmak, akıldan geçenle dilden çıkanın farklı olmaması, olumsuz iç konuşmaları azaltacaktır. Korku ya da menfaat nedeniyle düşündüğüyle söylediği farklı, gizli gündemi olan insanlar hep içlerinde kendi kendilerini yiyerek ömürlerini tüketirler. Erteleme alışkanlığına sahip olmaktan doğan atalet ve başa çıkma yolları. Ertelemecilik, bir işin yapılması gereken zamanda yapılmaması, ileride yapılmak üzere ertelenmesidir. Erteleme alışkanlığı geleneksel ifadeyle bugünün işini yarına bırakmaktır. Ertelenen işler genellikle sıkıcı ve veya zor işlerdir. Hayatta her zaman bir miktar ertelemenin olması kaçınılmazdır. Burada erteleme alışkanlığından bahsedilmektedir. Ayrıca erteleme ile işleri yetiştirememe de aynı şey demek değildir. Ray Joseph, Zaman Yönetimi adlı kitabında erteleme alışkanlığı hakkında yapmanız gereken ve sizin için büyük önem taşıyan işleri ertelemek, normalde alacakları zamanı ikiye, üçe katlayabilir. Bu durumun sebep olduğu, zamanınızın yapmanız gerekenlere yetmeyeceği düşüncesi motivasyonu felç eder. Hiçbir şey yapmamak ya da önemsiz şeyler yaparak vakit geçirmek, esas yapılması gerekenleri aynı kar küreğinin önünde bir dağ gibi biriken karlar misali birbirinin üstüne yağar, diyor. Bu durumun sonucunu ise kendi yarattığımız bu çıkmaza kısılıp kalmak bizi yavaş yavaş çılgına çevirir. Bilinçaltımız isyana başlar. Sinirli biri olup çıkarız. Kendimizi sürekli baskı altında hisseder, kendimize hakim olamayız. Etrafımızdakilere bağırıp çağırmaya başlarız. En önemlisi de kendimizden nefret ederiz. Bütün bunlar üretkenliği baltalar ve gereksizdir diye özetliyor. Aynı kitapta erteleme eğilimleriyle başa çıkma konusunda fikir yürüten uzman ve yazarların çözüm önerileri de derlenmiş. Hoşlanmadığınız işi önce yapın. En sevmediğiniz işi günün başında yapın. Ertelenmesi muhtemel işi parçalara ayırın. Zor ve büyük bir işi 10-30 dakikalık dilimlere ayırarak yapın. Bu zaman dilimi bitince o gün o işi bırakın. Kendinize bir bitim tarihi saptayın ve o tarihte bitirebileceğinize birileriyle bahse girin. İşi bitirdiğinizde kendinizi ödüllendireceğinize söz verin ve bunu yapın. İşleri parçalara ayırmak için geriye doğru çalışın. İşin istenilen sonucu tanımlayarak işe başlayın ve bundan önce ne gelmesi gerektiğini sorarak devam edin. Büyük işleri küçük parçalara ayırdıktan sonra bunlara dönüm noktaları ekleyin ki ilerlemenizin farkında olun. Eksik bilgi ve belgeleri bahane etmeyin. Elinizde ne varsa onunla yola çıkın. Sıkıcı ve sevimsiz işleri başkalarına görev vermeyi deneyin. Bugün karşımızda duran zor ve sıkıcı işlerin pek çoğu, geçmişte yapmayıp ertelediğimiz kolay ve küçük işlerin birikmesiyle oluşmuştur. Aynı şekilde bugün yapmamız gerektiği halde yapmadığımız bazı kolay ve küçük işler, gelecekte karşınıza zor ve sıkıcı işler olarak çıkacaktır. Günümüzün en yaygın hastalığı olan zaman yetmezliği, erteleme eğilimleriyle birleşince yıkıcı sonuçlar yaratmaktadır. Aşırı politik düşünmekten doğan atalet ve başa çıkma şekilleri. Türkiye gibi kötü yönetilen ve bu nedenle insana günde birkaç kez bu ülkede yaşanmaz dedirten ülkelerde en büyük atalet kaynaklarından biri politik gelişmelerdir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde siyaset başta ekonomi olmak üzere çok şeyi etkilemektedir. Toplumun aşırı politize olması buna sebep olduğu gibi siyasetin her şeyi bu kadar çok etkilemesi de insanların politize olmasına neden olmaktadır. Bir hükümetin almış olduğu akılsızca kararlar bizi etkileyebildiği halde biz hükümetin kararlarını etkileyemiyor ve değiştiremiyor olabiliriz. Örneğin su içmek, kitap okumak, bir mağaza kiralamak, e-mailleri cevaplamak gibi işlerin yapılıp yapılmaması kendi elimizdedir. Bir de hayatımızı etkileyen ama bizim denetimimizde olmayan durumlar ve kararlar vardır. Üniversite sınavı ile ilgili alınan bir karar üniversite adaylarının hayatını etkiler ama ortalama bir üniversite adayı bu kararı beğenmedi diye onun değiştirilmesini sağlayamaz. Aynı şekilde vergi oranlarını artıran bir kanunun çıkması iş adamlarının iş başarılarını etkiler ama sadece bir iş adamı yasayı beğenmedi diye değiştiremez. İnsanlar hayat başarılarını etkileyen ama kendi ellerinde olmayan kararlara karşı farklı tepki gösterirler. Bazıları politikaya ilgisini tamamen keser, iş ve iç dünyasına döner. Bazıları ise tamamen politize olmaya, memleketi kurtarmaya karar verir. İş ve iç dünyasını göz ardı etmeye başlar. Bu konudaki ideal tavır nedir? Stephen Covey'in geliştirdiği ilgi alanı, etki alanı ayrımı iyi bir ölçü sunar. Hayatta ilgilenebilecek sınırsız sayıda konu vardır. Bu konulardan bazılarıyla ilgilenir, bazılarıyla ilgilenmeyiz. İlgilendiğimiz konular ilgi alanımızı, ilgilenmediğimiz konularsa ilgisizlik alanlarımızı oluşturur. İlgi alanımıza baktığımızda bazı konuların bizim denetimimizde olduğunu, bazılarının ise olmadığını görürüz. Örneğin ilgi alanımızda ulusal borçlanma, nükleer savaş, çocuklarımız, iş yeri sorunları gibi konuların olduğunu varsayalım. Ulusal borçlanma ve nükleer savaş konusu bizim etki ve denetim alanımızın dışındadır. Oysa diğerleri etki ve denetim alanımızın içindedir. Covey, etkili insan olmak için zaman ve enerjimizi etki alanımız üzerinde iyileştirme yapmak için kullanmamız gerektiğini söylüyor. Buna da proaktif odak diyor. Proaktif insanların bir şey yapabilecekleri alanlar üzerinde çalıştıklarını vurguluyor. Oysa insanların büyük bir çoğunluğu proaktif değil, reaktif odaklıdır. Şeytan taşlamaktan ibadet etmeye zamanları ve enerjileri kalmaz, atalete düşerler. Reaktif odaklılar, ilgi alanlarının içinde, etki alanlarının dışında olan konulara odaklanmaktadır. Covey bu tür kişileri şöyle anlatır. Dikkatlerini başkalarının zayıflıklarına, çevredeki sorunlara ve denetleyemedikleri koşullara verirler. Seçtikleri odağın sonuçları, suçlayıcı davranışlar, reaktif bir dil ve gitgide artan bir yenilmişlik duygusu olur. O odaktan yayılan negatif enerji, bu kişilerin bir şeyler yapabilecekleri alanları ihmal etmeleriyle birleşince etki alanları da küçülür. Türk toplumu çoğunlukla proaktif değil, reaktif odaklıdır. Bütün zihin enerjisini kendi etki alanının dışındaki gelişmeleri değiştirmek için harcayan, buna karşın asıl yapması gereken işleri özensizce yapan ya da asıl görevini yapmaya enerjisi kalmayan insanları çevremizde çok sık görebiliriz. Sürekli birilerini suçlarlar. Başkalarının işlerini ne kadar kötü yaptıklarından bahsederler. Buna karşın kendi işlerini iyi yapmak için hiçbir çabaları yoktur. Konuştuğunuz kişi bir öğretmense okul müdürü olsaydı neler yapacağını anlatır durur. Kendi işini daha iyi yapmak için neler yapabileceğini sorduğunuzda, bir üniversite sınavı birincisi çıkarmak için neler yapması gerektiği hakkında ciddi bir fikri yoktur. Çünkü üzerine düşünmemektedir. Okul müdürü ise il Milli Eğitim Müdürü olsaydı sorunları nasıl çözeceğini düşünmektedir. Milli Eğitim Müdürü bakan, bakansa başbakan olduğunda neler yapabileceğini düşünür. Bu tür kişiler daha üst düzeyde olsalardı ne yapacaklarını düşünmekten mevcut pozisyonlarının gereklerini de yerine getiremezler. Bu da başarısız olmalarına, o makamlara gelememelerine neden olur. Türkiye'de en güçlü atalet oluşturucu faktör politik yorumlardır. Çünkü hayatımızı derinden etkilese de politik kararlar kontrol ve denetim alanımızın dışında kalırlar. Hayatımızı derinden etkileyecek bir karar bize sorulmadan alınınca bu durum bizlerde çaresizlik, ne yapsam boşunalık duygusu oluşturur. Bu inanç ve duygular da kişileri eylemsizliğe sürükler. Yapılması gereken zaman ve enerjimizi öncelikli olarak etki alanımıza odaklamaktır. Türkiye'nin kurtarılamamasının temel nedeni, Türklerin kendi mesleklerini en iyi şekilde yapmak yerine memleketi kurtarmaya çalışmalarıdır. Şu Alman atasözünü unutmayın. En büyük vatanseverlik, mesleğini en iyi şekilde yapmaktır. Almanya'yı iki dünya savaşına yenilmesine rağmen yine de dünyanın en büyük birkaç ülkesinden biri yapan felsefe bu cümlede gizlidir. Dünyayı değiştirmeyi ya da Türkiye'nin tüm ulusal ataletlerini kırmayı düşünenler bunu yapmaya kendilerinden başlamalıdır. Özetle aşırı derecede politize düşünmek, hayatınızı etkileyen ama kontrolü sizin elinizde olmayan şeylere fazla önem vermek, kendi elinizde olan şeyleri iyi yapmanızı engelleyerek yılgınlığa ve atalete neden olur. Siz elinizden gelenin en iyisini yapın. Zamanla elinizde olmayan faktörlerin de sizin lehinize döneceğini göreceksiniz. Çünkü elinizden gelenin en iyisini yaptıkça başarılı olacaksınız. Başarılı oldukça da çevrenizdekiler başarınızdan yararlanmak, sizinle aynı kareye gelmek, sizinle ortak başarılar gerçekleştirmek için size destek olacaklardır. Fizyolojik kaynaklı atalet ve başa çıkma şekilleri. Ataletli kafa ataletli vücutta bulunur. Çevik kafa çevik vücutta bulunur. Bedenimizi kullanma şeklimizle atalet oluşumu arasında ciddi bir ilişki vardır. Ana beden duruşumuz neler hissettiğimizi, ne hissettiğimiz, neler yapacağımız ya da yapmayacağımızı belirler. Omuzlar çökmüş, gözleri ayak ucuna bakan, kamburu çıkmış halde dolaşırsanız bu yaşam yorgunu beden duruşunun iki sonucuyla karşılaşırsınız. 1. Vücut kimyanız negatif salgılar yaparak kendinizi daha da kötü hissetmenizi sağlayacaktır. 2. Karşınızdaki insanlar vücut dilinizden sizin hayat enerjisi düşük biri olduğunuzu düşüneceklerdir. İş başvurusunda sonucu tahmin edebilirsiniz. İnsanların size yaşam yorgunu gibi davranmaları ruhunuzu daha da yoracaktır. Çözüm ne? Duruşunuzu değiştirin. fiziksel duruşunuzu değiştirmenizin psikolojik durumunuzu değiştirdiği yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Daima başınızı ve omuzlarınızı dik tutun. Edip Akbayram'ın bir türküsünde dediği gibi, başın öne eğilmesin. Uyku, fiziksel ve zihinsel atalet hali oluşumunda çok etkili olan bir diğer unsurdur. Uykusuz olduğunuz durumlarda zihninizde genel bir isteksizlik ve moralsizlik hali oluşacaktır. Bu ruh durumu insanların eyleme geçmesini engellemektedir. Aynı şekilde aşırı uyumak da kişilerde rehavet ve tembellik oluşturarak atalete neden olmaktadır. O halde yapılması gereken kişinin kendisi için ideal uyku miktarını bulması ve bu miktarda uyumasıdır. Fiziksel zindeliğin zihinsel zindelikle yarattığı bilinen bir gerçektir. Spor fiziksel ataletleri kırar. Fiziksel ataletlerin kırılması o ataletlere bağlı çalışan zihinsel ataletleri de ortadan kaldırır. Ataletten kurtulma planınızı koşarken yapmaya ne dersiniz? Beslenme de atalet oluşumunu engellemekte dikkat edilmesi gereken noktalardandır. C ve B vitamini eksikliği ya da dengesiz beslenme fiziksel enerji düşüklüğüne, halsizliğe ve yorgunluğa neden olabilmektedir. Bu tür durumlarda kişileri eylemsizliğe ya da yavaşlığa itmektedir. Doktorunuza size önereceği vitamin takviyesini sormakla işe başlayabilirsiniz. Sağlıklı yaşam kitaplarından bedene ve zihne enerji veren yiyecekleri öğrenip bunları menünüze ekleyebilirsiniz. Fizyolojik ve psikolojik atalet birbirini besler. Fizyolojik atalet psikolojik ataleti, psikolojik atalet de fizyolojik ataleti yaratır. Atalet döngüsü böylece büyür, güçlenir. Bu döngü fizyolojik ve psikolojik halkalarına müdahalelerle kırılabilir. Fizyolojik ataleti dağıtmak için spor yapmak en güzel yollardan biridir. Psikolojik ataleti dağıtmak için de coşkulu bir seminer veya moral veren bir kitap ya da film iyi gelebilir. Bu kitap ataletle mücadelede ağırlıklı olarak psikolojik müdahale araçlarını tanıtmıştır. Rekabetsizlikten doğan ataletle başa çıkmak. Kapitalist ülkelerdeki ataletin sosyalist ülkelerden daha az olmasının nedeni rekabettir. Özel sektör kurumlarındaki ataletlerin kamu kurumlarındaki ataletlerden daha az olmasının sebebi de budur. Doğası gereği rekabete açılamayacak olan Adalet Bakanlığı'nın bir tür Atalet Bakanlığı gibi yavaş çalışmasının nedeni de rekabetin olmamasıdır. Rekabet, hareket ve dinamizm yaratarak ataletin oluşmasını engeller. Her rekabetin ataleti kıramayacağı da bilinmelidir. Çünkü rekabetin yapılma şekli de rekabetin kendisi kadar önemlidir. Rekabet oyununun kuralları adil değilse, yeteneğe ve liyakata dayanmıyorsa, hakem tarafsız değilse rekabet istenen sonucu getirmeyebilecektir. Rekabet, insanlara emeklerinin karşılığını almalarını, içlerindeki potansiyeli kullanmalarını, kendi güçleri ve becerileriyle hak ettiklerini almalarını sağladığı için insanları çabalamaya teşvik etmektedir. Kişisel ataletleri yenmek için rekabet nasıl kullanılabilir? Amerika'nın efsanevi çelik kralı Andre Carnegie'nin sağ kolu olan Charles Schwab, çalışanlar arasında rekabet yaratılarak ataletin nasıl kırılacağını ve performansın nasıl da artırılabileceğini zekice bir yol bularak göstermiştir. Kurt Hanks'in İnsanları Motive Etmek adlı kitabında olay şöyle anlatılıyor. Charles Schwab bir gün üretim seviyesi berbat olan bir kumaş fabrikasından yardım için çağrıldı. Fabrikanın müdürü kitaplarda yazan her yolu denemiş fakat üretim seviyesini yükseltememişti. Schwab bir an mesele üzerinde düşündü, sonra yere tebeşirle kocaman bir altı yazdı. Daha sonra çekip gitti. Gece vardiyasının işçileri geldiğinde yerdeki rakamı gördüler ve bu nedir diye sordular. Gündüz vardiyasında çalışanlar bu bizim bir günde yapabileceğimiz üretim birimini gösteren rakam diye cevap verdiler. Gece vardiyası çalışanları ya öyle mi dediler. Biz bunu geçeriz. Ertesi sabah gündüz vardiyasında çalışanlar yerdeki altı rakamının silinip yerine 7 yazılmış olduğunu gördüler. Gündüz vardiyası çalışanları onlardan aşağı kalacak değildi. Şimdiye kadar hiç çalışmadıkları şekilde çalıştılar. Günün sonunda yere inanılmaz bir rakam yazdılar. 10. Üretim görülmemiş bir şekilde yükselmeye devam etti.